Ayrım 36.
Sayfa 353. Astrolog teolog Ahmet Hulusi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın arkadaşı, Atasay kuyumculuğun sahibi Cihan Kamer'in ablası Cemile Kamer'le evli. ABD'de yaşıyorlar. Ne diyor reklam? Sadece kadınların altın cinsi vardır ve bu onları Atasay'a götürür. Baba Atasay Kamer 1941 Denizli Çivril doğumlu. Çivril'de sarraflık ve manifaturacılık yapan babası Hacı Mustafa Efendi'nin yanında mesleği öğrenen Atasay Kamer, kuyumculukta karar kıldı. Genç yaşta İstanbul'un ve Kapalı Çarşı'nın cazibesine kapıldı. Önce Opel marka arabasıyla gezgin kuyumculuğa başladı. Kuyumculuk ve mücevherat işinin gayrimüslimlerin elinde olduğu o yıllarda genç adam ancak bu şekilde kayıt dışı ama girişimci ruhla hareket ederek sermaye biriktirdi. Dipnot: Meraklılar Kapalı Çarşı'daki mücevherat işini gayrimüslimlerden almak için kimlerin neler yaptığını Soner Yalçın'ın Behçet Cantürk'ün Anıları Doğan Kitapçılık adlı kitabından öğrenebilirler. Gerekli sermaye birikimini oluşturunca Kapalı Çarşı'da dükkan açtı. İşler büyüyor ama bir noktada tıkanıyordu. İşte Turgut Özal'ın başbakanlığı yıllarında yurt dışından altın ticaretini legalize etmek için başlatılan operasyonda baba Atasay Kamer'de yer aldı. Atasay.com sitesinde yazdığı üzere Başbakan Turgut Özal'la şahsen görüşüp sektörün alacağı şekli tartışan birkaç kişiden biriydi baba Atasay Kamer. Hatırlatalım, o dönemde aynı sorundan dolayı İsviçre'de yaşamak zorunda kalan bir başka önemli iş adamının adı da altın işinin serbestleşmesiyle aklandı. Meraklılar İbrahim Betil'in Hafiften Bankacılık adlı kitabını okuyabilirler. Baba Atasay Kamer kendi adını taşıyan şirketi hızla büyüttü. İlk ihracatını 1981 yılında Suudi Arabistan'a yaptı. Sonra Arap ve Orta Doğu piyasasına açıldı. Bugün 950 kişinin çalıştığı fabrikayı kurdu. 1982'de Arpaş kuyumculuğu, 1987'de Asgold kuyumculuğu, 1989'da Atasay kuyumculuğu, 1992'de Tolga kuyumculuğu, 1997'de Atagold kuyumculuğu, 1999'da Atanas kuyumculuğu kurdu. Altın sektöründe Atasay Kamer'in rakipleri de Denizli Çivril'den akrabaları, Rifat Kemahlı ve Raşit Hoşgördü. Osmanlı'dan günümüze sarraflık Ermeni ve Yahudilerin elinden ne şekilde beyaz Müslümanların kontrolüne geçtiği iyi bir araştırma konusudur. Kamer ailesi ABD'den Meksika'ya, İtalya'ya kadar pek çok önemli yerde merkez açtı ve değerli taş alımına başladı. Bilenler bilir. Kuyumculuk piyasası ABD'de İtalyanların kontrolündedir. Son birkaç yıl içinde Türk markaları yaptıkları ataklarla piyasada ciddi bir yer kazandılar. Altını yalnızca klasik tipte işlemeyip platin, pırlanta gibi değerli taşlarla süslemeyi başardılar. Yine bilenler bilir ki dünyada değerli taş ticareti hala Anvers ve Rotterdam'daki bazı Yahudi ailelerin elindedir. Dipnot: Belçika Anvers'in yıllık cirosu 23 milyar dolar. Pırlanta sektöründe 1500 firma var. Dünyadaki ham elmasın %60'ı Anvers'ten geçiyor. Türkiye'de mücevher denilince akla gelen ilk şirket Molu Mücevher. Molu'nun sahipleri Mehmet Serpet Molu ve İlhan Molu, Belçika'da jamaloji değerli taşlar eğitimi aldı. Türkiye Molu ailesini Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih ile İlhan Molu'nun kızı Beyza'nın Çırağan Sarayı'ndaki düğünüyle duydu. Onlarla iyi geçinmeyen, onlardan onay almayan müteşebbisler dünya piyasalarında iş yapamaz. Hele hele siz dünyanın en büyük 10 firmasından biriyseniz ve ihracatınızın %80'ini ABD'ye yapıyorsanız. Artık yavaş yavaş bu bölümü toparlayalım. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Cüneyt Zapsu'nun eşi ve yengesinin karma namaz kılmasıyla başlamıştık. Bölümü de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakın arkadaşı iş adamı Cihan Kamer'in eniştesi Ahmet Hulusi ile bitiriyoruz. Nedir Başbakan Erdoğan'ın bu yakın çevresinin farklı İslam anlayışlarından, düşüncelerinden çektiği? AKP'li bir sabetayist. Önce AKP kulislerinde fısıltıyla konuşulmaya başlandı. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul gibi bir kenti bir sabetayiste teslim etti. Sonra bir gün bu fısıltılar Vakit gazetesiyle kamuoyuna duyuruldu. AKP İstanbul İl Başkanı Doktor Alaaddin Büyükkaya bu gazetenin ifadesiyle yazarsak dönmeydi, yani sabetayisti. İslam çevreleri ilk kez AKP'den bir ismin sabetayist olduğunu iddia ediyordu. Kimdi Doktor Alaaddin Büyükkaya? 1950 Tokat doğumluydu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdikten sonra İngiltere ve Fransa'da sigortacılık üzerinden master yapmıştı. Dönüşünde Başbakanlık Sigorta Denetleme Kurulu'nda çalışmış, daha sonra İmtaş Sigorta'da Genel Müdür Yardımcılığı ve Ak Sigorta'da Genel Müdürlük yapmıştı. Sonra kendi şirketi Merkez Sigorta'yı kurmuştu. TÜSİA'da Rumelili İş Adamları Derneği'ne, İş Dünyası Vakfı'na ve Aydınlar Ocağı'na üyeydi. İngilizce, Almanca ve Fransızca biliyordu. AKP kurucusuydu. AKP İstanbul İl Başkanı Doktor Büyükkaya neden sabataist olmakla itham edilmişti? Kendisi bu iddiaların nereden çıktığını şöyle yorumluyordu. Ben sabataist değilim, bunu net olarak söylüyorum. Aile olarak aslen Konya Karamanlıyız. Ailemiz Orhan Gazi zamanında evladı Fatihan olarak Selanik'e gönderilmiş. Annem ve babam orada doğup büyümüşler. Dedemler Selanik'te uçbeyi olarak görev yapmışlar. 1924'te tekrar geri dönmek zorunda kalmışlar. Müslüman, Türk ve muhafazakar bir insanım. Kuşkusuz Doktor Büyükkaya'nın dediğini doğru kabul etmek zorundayız. Değilse değildir. Ancak bu cümlede bazı karışıklıklar var. Fatih Sultan Mehmet Karaman'ı 1466'da aldı. Eğer Doktor Büyükkaya'nın ailesi Karamanlı ise Orhan Gazi döneminde değil bu tarihten sonra Rumeli'ye gitmiş olabilirler. Doktor Büyükkaya tarihleri karıştırmıştı herhalde. Keza annesi babası Selanik'te doğup büyümüşler ve 1924 mübadelesiyle Türkiye'ye gelip 1950'de kendisini dünyaya getirmişlerdi. Doktor Büyükkaya bir tıp mucizesi değilse bu durum imkansızdır. Tarihlerde bir karışıklık var. Ayrıca AKP'li Doktor Büyükkaya'nın dönme diye itham edilmesinin nedeni herhalde sadece anne ve babasının Selanik doğumlu olmasıydı. Her Selaniklinin dönme olarak yazılması doğru değildir. Evet, Selanik nüfusunun çoğunluğu Yahudiydi. İkinci sırada Türk-Müslüman nüfus geliyordu. Sabetaistler bu ikinci grup içine ne kadarını oluşturuyordu bilemiyoruz. Ama Sabetaist olmayan Müslümanlar da vardı. Her Selanik'ten geleni Sabetaist görmek hatadır. Doktor Büyükkaya daha sonra AKP İstanbul İl Başkanlığından ayrıldı, AKP İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Milli Gazete'nin iddiasına göre adı Murat Başeskioğlu yerine Çalışma Bakanlığı için geçiyordu. Neyse, Başbakan Erdoğan'ı fazla sinirlendirmeden bu bölümü kapayalım. Yoksa Başbakan Anti-Defamation League, yani Karalamaya Karşı Mücadele Birliği adlı Yahudi örgütünün başkanı Abraham Foxman karşısında mahcup duruma düşebilir. Öyle ya, nedir bu İslamcı gazetelerin yayınları? Sadece İslamcı yayınlar da değil. Bakın 24 Nisan 2003'te Uğur İpekçi, bir bilinmeyen Bülent Arınç adlı makalesiyle Habertürk'te nasıl bir polemik başlattı. Bülent Arınç 1948 Bursa doğumlu. Dünyanın sola savrulduğu bir dönemde devrimci olmaması ilginç. Siyasal İslam'la nasıl tanıştığına ilişkin hiçbir bilgi yok. Babası İbrahim Arınç assubay. Annesi Sevdiye ev kadını. Dipnot. Bizde onomastik, isim bilim olmaması sosyal bilimler açısından büyük yoksunluktur. Sanatçı çift Ayla Beklan Algan'ın kızlarının adı Sevi'dir. Yunus Emre sevgisinden dolayı kızlarına bu adı verdiklerini söylüyorlar. Doğrudur. Bizde isim bilim yok, adların kökenlerini bilemeyeceğiz. Ama merak ettiğim şu, Sevi, Sevim, Sevin, Sevinç, Sevgi, Sevik, Sevigen, Sevdiye ve benzeri adlar ne zamandan, kaçıncı yüzyıldan itibaren kullanılmaktadır? Bu isimler hakkında polemik yapılması doğru olmaz. Kesinlik yoktur. Çünkü bizde isimler daha çok öykünme ile konulmaktadır. İbrahim Sevdiye çiftinin 4 çocukları vardı. Ümit Doğay, Bülent, Kutlay, Yıldırım. Dipnot. Bülent Arınç'ın ağabeyi Profesör Doktor Ümit Doğay Arınç, Celal Bayar Üniversitesi'nin kurucu rektörlüğünü yaptı. Sonra YÖK tarafından görevinden alındı. Recep Tayyip Erdoğan döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştı. Erdoğan'ın ağabeyine yaptığı bu nazik davranış nedeniyle mi AKP'ye geçti acaba? Bülent Arınç'ın diğer kardeşi Kutlay Arınç, Türkmenistan'dan anahtar teslim tekstil fabrikası kurdu. Bir müddet Sabancıların Sasası'nda çalıştı. İstanbul Sosyetesi'nin pek rağbet ettiği New York, Barcelona, Dubai ve İran'da mağazaları olan Dilhan Tekstil'in ortağıydı. Bülent Arınç'ın layık bir ailede, layık bir eğitim sisteminde büyüdüğü ortada. Çocukluğu Bursa ve Manisa'daki askeri lojmanlarda, kışlalarda geçti. Manisa Lisesi mezunu. 1970'lerin başında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyordu. Üniversite bitince Manisa'ya dönüp serbest avukatlık yaptı. Politikayla ilgilendi, o yıllar ailenin tek sağcısı Milli Görüşçüsüydü. Erbakan kendisini oğlu gibi seviyordu. Manisa MSP İl Başkanlığı'na seçildi, Münevver Arınç'la evlendi. Münevver Arınç Manisalı, Manisa Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi, ardından Ankara'da üniversite bitirip öğretmen oldu. Başı hep açık. Kırşehir Kaman'da öğretmenlik yaptı. Bu arada Manisa MSP İl Başkanı Bülent Arınç görücü usulüyle Münevver'i babası İsmail Tay'dan istedi. Münevver evlenmek istemedi, öğretmenliği çok seviyordu. Babası evlenmesi için baskı yaptı, boyun eğdi, evlendiler. Kocasının Münevver'den iki isteği oldu. Bir, örtüneceksin, iki, çalışmayacaksın. Münevver yine boyun eğdi. Benim gelmek istediğim nokta burası değil. Bülent Arınç'ın kimliği benim kafamı sürekli karıştırmıştır. Hep düşünürüm, Bülent Arınç, ABD askerinin Türkiye'de konuşlanmasına izin veren tezkerenin meclisten çıkmaması için elinden geleni yapmıştır. ABD'lilerin Türkiye'nin gözüne soka soka İskenderun'dan Kuzey Irak'a silah taşıması karşısında tüylerim diken diken oluyor deme yürekliliğini göstermiştir. Kerkük Kıbrıs konusunda ABD ve AB'yi eleştiren sert demeçler vermiştir. Tüm bunların altına ben de imza atarım. Peki arkadaş, siz Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Gül'ün AKP'yi kurmadan önce ve sonra ABD ve dolayısıyla Yahudi lobisiyle dirsek temasında olduğunu bilmiyor muydunuz? AKP için kimden icazet alındı? Bal gibi biliyordunuz. Necmettin Erbakan daha AKP kurulmadan önce Balgat'taki evinde sohbet toplantıları düzenleyip bunları size uzun uzun anlatmadı mı? Anlattı. Hadi bundan vazgeçtim. Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarının ilginç ilişkilerinden bir haber olamazsınız. Bu konuda Bülent Arınç neden sessizdir? Soruyorum size, türban sorunu bu ülkenin bağımsızlık sorunundan daha mı önemlidir? Daha mı ivedidir? Bile bile türbanı neden hep gündeme getiriyorsunuz? Ya hala taşralı politikacı kimliğinizden kurtulamıyorsunuz ya da işin içinde başka işler var. İkinci olasılık daha ağır basıyor gibi. Diyorum ya, Bülent Arınç kimliği benim kafamı hep karıştırmıştır. Örneğin Bülent Arınç Türk müdür? Bilmiyorum. Bildiğim Türkçe sözlükte Arınç diye bir sözcüğün olmadığı. Manisa'da Türk Müslüman nüfus çoğunluğu 1912 Balkan Savaşı ve onu izleyen yıllardan sonra oluşmuştur. Mübadele'de tam 3662 aile Manisa'ya yerleştirildi. Manisa en çok mübadil yerleştirilen 7. şehirdi. Arınç ailesi kaç yıldır Manisalıdır? Yalçın Küçük Bülent Arınç'ın sabetayist olduğunu düşünüyor. Bülent Arınç hangi tarikata mensuptu? Mesir Macunu'nun mucidi Denizlili Merkez Efendi'nin yolundan yürüyüp Halveti tarikatına girmiş olabilir mi? Sabetaycıların Mevlevi, Bektaşi, Melami, Nakşibendi gibi Halveti tarikatına girdiği biliniyor. Kafamı karıştıran bir başka haberi de sizinle paylaşmak istiyorum. Türk Solu dergisi 30 Aralık 2002, doçent doktor Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmeden bir hafta önce Eskişehir'de yaptığı konuşmasında Bülent Arınç'ın Kürt devleti istediği bir konuşmasının kasetini yakında açıklayacağını söylediğini yazdı. Bu makaleden 3 hafta sonra Bülent Arınç makalenin çıktığı Habertürk'ün basın kulübü programına katıldı. Gazetecilerin "Siz sabetayist misiniz?" sorusuna sert tepki gösterdi ve sabetayist olmadığını söyledi. Biz Bülent Arınç'ın söylediğine inanıyoruz. Uğur İpekçi 14 Mayıs 2003 tarihinde Bülent Arınç'a yine Habertürk'teki köşesinden yanıt verdi. TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı Habertürk'teki basın kulübünde izledim. Sayın Arınç 3 saati aşkın program esnasında sadece bir kez sinirlendi. O da "Siz Sabetaycı, Yahudi dönmesi bir aileden mi geliyorsunuz?" sorusu yöneltildiğinde. Niye bu kadar sinirlendiğini ben pek anlayamadım. "Değiliz" deyip tartışmayı bitirirdi. Onun yerine başka sözler söyledi ve hep sinirli konuştu. Bülent Arınç'ın bizim makalemiz hakkında danışmanlarının dava açmak için gerekli izni istediklerini ancak kendisinin vermediğini de öğrenmiş olduk. Tekrar soralım, ne oluyor yahu? Bu ne şiddet, bu celal? Bir insana sabetayist olduğunu söylemek ne zamandan beri suç? Film karesi gibi. Bayım, siz Gregorian misiniz? Ne? Hemen sizi mahkemeye veriyorum. Komik bile değil, geçelim diğer söylediklerine. Bülent Arınç söyleşi sırasında bir konuya da açıklık getirdi. Arınç soyadının Türkçe sözlüklerde olduğunu söyledi. Yanıt veriyorum. Vallahi de yok, billahi de yok. Osmanlıca'da da yok. Biz sadece soyadından mı yola çıkarak Sayın Arınç'ın sabetaycı bir aileden gelebileceğini söylüyoruz? Hayır. Bülent Arınç diyor ki biz aslında Manisalı değiliz. Baba tarafı Bergamalı, annem ise Alanyalı. Bilgi notu. Bergama veya Pergame, M.Ö. 130 yıl önce bu şehirde bir Yahudi cemaati vardı. Küçük Asya'daki diğer Yahudi cemaatleri gibi Bergama'da Kudüs'ün kutsal mabedine yardım gönderirdi. Alaiye, Roma devrinde Alaiye'de, şimdiki Alanya, bir Yahudi cemaati vardı ve Kıbrıs Yahudi cemaatiyle ilişkide bulunurdu. Küçük Asya'da Manisa'da dahil olmak üzere 46 Yahudi yerleşim yeri vardı. 1492'de İspanya'dan gelen Yahudilerin, yani sefarat, büyük çoğunluğu bu merkezlere yerleştirildi. Avram Galanti, Türkler ve Yahudiler. Minik bir örnek daha. Bergama'da 1819 yılında 30 Yahudi aile yaşıyordu. 1908 yılında Bergama'da 297'si kadın, 308'i erkek olmak üzere 605 Yahudi yaşıyordu. 1927 yılında Yahudi nüfusu 852'ye yükseldi. 1905 tarihli Marif Sallamesi'ne göre İzmir Sancağı'na bağlı kazalar arasında sadece Tire ve Bergama'da birer Yahudi okulu bulunmaktaydı. Bergama'daki 1868 yılında kurulmuştu. Siren Bora, İzmir Yahudileri Tarihi. Son alıntı. F.W. Heslak dönmeler hususunda bize şunları anlatıyor. Konunun tuhaflığı bakımından Bergama civarında Trahalla köyünde yaşadığı söylenen bir kripto Yahudi cemaatini zikrediyorum. Bu köyü McFarlane 1828-29'da ziyaret ediyor. Anlattığına göre sakinlerin fiziki tipleri bunların Yahudi kökenlerini açığa vuruyor ve dıştan Müslüman olmalarına rağmen cumartesiyi tatil günü yapıyorlar. Biz bunların İzmir'in dönme cemaatinin, muhtemelen Bergama çevresinin 18. yüzyılda Kara Osmanoğlu ailesinin idaresindeki mamuriyetinin cezbettiği bir bölüğü olduğunu tahmin ediyoruz. Burhan Oğuz, Türk ve Yahudi kültürlerine bir mukayeseli bakış. Türk beyliği olarak bildiğimiz Germiyan oğulları prens isimlerinin çoğunun Tevrat kökenli olmasının sebebi nedir? Şeyh Bedrettin'in sağ kolu Torlak Kemal Manisalı bir Yahudiydi. Tüm bunlar Bülent Arınç'ın Sabetayist ya da İbrani kökenli olduğunu göstermez. Bu olgular bizim bir gerçeğin peşinde koştuğumuzun delilidir sadece. Bülent Arınç sıradan biri olsa onun ne siyasal kimliği, ne dini, ne de ırkı bizi ilgilendirirdi. Türban sorununu kasıtlı olarak Türkiye gündemine getirdiğini iddia ediyoruz ve bunun nedenini arıyoruz. Arayışımız buna yöneliktir. Bir kez daha yazıyorum. Çıkar ve açıkça Arınç ailesi Sabetaycı değildir deseydi tartışma son bulurdu. TBMM Başkanı Arınç'ın öfkelenmeye hakkı yoktur. Hele hele dava açma tehdidini savurması anlamsızdır. Ayrıca Sabetayist iddiası TBMM Başkanı'nı niye bu kadar öfkelendiriyor? Sabetayistler TC vatandaşı değil midir? Sabetaycılığı küfür olarak mı algılamaktadır? Ya da öyle bir görünmek istemektedir? Hangisi doğru? TBMM Başkanı Bülent Arınç, Türk'ün, Kürt'ün, Rum'un, Ermeni'nin, Yahudi'nin, Sabetayist'in, Hristiyan'ın hepsinin temsilcisidir. O halde bu öfke, bu tehdit niye? Sabetayist meselesinde hassas olan Bülent Arınç'ın, Sabetaycıların okulu olarak bilinen Fevziye Mekteplerinde bir sergi açılışı yapmasına ne buyurulur? Dediğim gibi Bülent Arınç çıkar ailesinin Sabetayist olmadığı açıklamasını yapar ve tartışma son bulur. Bizim ne Yahudi ne de Sabetaycı vatandaşlarla bir sorunumuz olabilir. Üstelik içlerinde çok özel dostlarımız bulunmaktadır. Aralarında örnek aldıklarımız, gurur duyduklarımız vardır. Biz Türkiye'yi vatan bilen herkesle dost kalmak için elimizden geleni yaparız. Makale böyle. Bülent Arınç Sabetayist mi bilemeyiz, olmadığını söylüyorsa doğrudur. Mesele zaten bu değil. Mesele Sabetayist İbrani dönmesi bir ailenin dünden bugüne tarihsel süreç içerisinde toplumsal hayattaki konumlanışını, örneğin siyasi görüşlerinin değişimi ve benzerlerini görebilmektir. Hep söylemeye çalışıyoruz. Osmanlı o kadar hoşgörülüydü ki 1492'de İspanya'dan kovulan Yahudilere kapısını açtı cümlesini aşamayan çocukça değerlendirmeler yapılıyor hala. Gelen Yahudi sayısının 800 bin olduğu tahmin ediliyor. Özdemir Dutku, 4. Mehmet'in Edirne Şenliği 1972 sayfa 14. Bu dönemde İstanbul 44 sinagogu ve 30 bini bulan Yahudi nüfusuyla Avrupa'nın en kalabalık Yahudi cemaatini barındıran şehri haline gelmişti. Peki bu kadar çok nitelikli iş gücü bizim kültürel, iktisadi ve siyasi hayatımızı nasıl etkiledi? Dipnot: Albert Einstein, Sigmund Freud, A. Adler, Karl Marx, B. Spinoza, E. Durkheim, G. Bize, F. Mendelssohn, J. Pissarro, G. Segal, M. Chagall, S. M. Eisenstein, Woody Allen, Ilya Ehrenburg, Franz Kafka, Arthur Miller, Harold Pinter, Yahudi Menuhin gibi bilim adamı, sanatçı, edebiyatçı, bizim topraklardan çıkmış bir entelektüel Yahudi gösterebilir misiniz? Peki niye yok? Bizim topraklarımızda yaşamış ve sonra başka ülkeye gidip dünyaca ünlü bir isim olan Yahudiler var ama bizim topraklarda yok. Neden? Bu bile araştırılıp değerlendirme yapılacak bir konu değil mi? Üstelik sürekli sosyete dergilerinde boy gösteren bizim Yahudilere ders olur. Gershom Scholem bir tespitte bulunuyor. Kovuluşa kadar zahitlerin, yani elitlerin zikri olan kabala, kovuluş ertesinde halka inmiştir. Sabetay Sevi Mesih mi, sahte peygamber mi? 2001 sayfa 30. Ne benzerlik, tıpkı bizim Mevlevilik, Bektaşilik, Melamilik gibi. Şolem kovuluştan sonra Kabala'nın 16. yüzyılda zirveye çıktığını söylüyor ve ekliyor. Kovuluş travması Kabala'nın mesihçi düşüncesiyle birleşip Sabetay Sevi sendromuna neden oldu. Ekleme yapmalıyım. İspanya'dan kovulanlara kapılarını açan sadece Osmanlı değildi. Fransa'da göçmen Yahudileri kabul etti. Ama 16. yüzyılda Fransa Yahudilerini kovdu. Binlerce Yahudi Katolik oldu. Bu arada Katoliklerden İspanya'dan sonra ikinci büyük darbeyi Fransa'dan yiyen Yahudiler, Ortodokslardan sonra Katoliklerden de uzaklaştılar. Hristiyan dünyası da tek yakınlığı Protestanlarla kuracaklardı. Tüm bu travmaların Osmanlı Yahudilerini etkilememesi söz konusu değildi. Sabetay Sevi meselesine bu açıdan da bakılabilirdi. Sonuçta teologlar, müzikologlar, siyaset bilimcileri, antropologlar, felsefeciler, sosyologlar, yazarlar, gazeteciler, sanatçılar, bu anlatılanlar bizim tarihimiz. Mesele salt Yahudi tarihi değil, Osmanlı tarihi, insanlık tarihi. Artık geçmişimize yeni bir tarih kurgusuyla bakmak zorundayız. Yahudi doktrinine göre Yahudi tarihi olmayan bir dünya tarihi olamaz. Ama bizde var. Niye? Bu belirsizliğe bir son vermek gerekmiyor mu? Söylemeliyiz, Yahudi'yi bizim tarihimizden Yahudilerin çıkardığını düşünüyoruz. Evet, tarih belirli aralıklarla yeniden yazılmalıdır. Büyük düşünür Goethe, bu yalnızca yeni olgular ortaya çıktığı için değil, zamanla bakış açıları değiştiği için diye de ekler. Bizden bir şiirle nokta koyalım bu bilime. İttihatçı memurlar, darbeci zabitler ve mektepliler, elenerek hakiki bir zaman sarraflığından doğru değerlendirilmeli Osmanlı, doğru değerlendirilmeli düvel. Çıkarılan sonuçlar görülmeli herkesçe müşahhas. Bir denizden mutasarrıf levantenler gibi. Karşı çıksa da askeriye paşaları, perili komprador ve işbirlikçi eşhas. Murat Han Mungan, Osmanlı'ya dair hikaye. Dipnot: müşahhas belirgin, somut. Eşhasi şahıslar, kişiler.